Ayrım 11, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 119. 7 Aralık 1965. 5 ay 1 hafta süren yurt dışı gezilerimde gördüklerimi, izlenimlerimi, günlük duygularımı günü gününe yazıyordum. Bu notlar pek hoşuma gitti. Türkiye'ye dönüşümde bu günceleri sürdürmek istedim. Ama günün 24 saatine sığmayan işlerin çokluğu, bütün programlarını bozduğundan günce yazamadım. Çocukluğumdan beri birkaç kez günce tutmaya heveslenmiştimse de aşağı yukarı aynı nedenler yüzünden yazamadım. Şimdi yeniden deniyorum. Sabah Meral uyuyordu. Bir haftadır gece yarısından sonra bel kemiğimde bir ağrı vardı. Belki de böbreklerimde. Sabaha karşı bu ağrıyla uyanıyordum. Yine uyandım. Çocuklar o gün annelerini uyandırmadan kendileri kahvaltı edip giyinip okula gitmeye karar vermişler. Kararları çok hoşuma gitti. Kahvaltı ettiler, giyindiler. Büyük oğlum, o tarihte 21 yaşında olan Ateş Nesin, yine her zamanki gibi Allah'a ısmarladık demeden gitti. Büyük oğlumla aramızın her gün daha açılmasına çok üzülüyorum. Çocuklar okula gitti. Akbaba'nın romanını yetiştirmeliydim. Ama bu romanı bir türlü sevemediğimden yazamıyorum. Bir yere gidip takıldı mı romanı sürdürmek zor. Bu takılan yeri aşınca gerisi yeni bir takılmaya çarpana kadar kolay. Romanı yazamadığımdan uydurduğum türlü bahanelerle ondan kaçıyordum. Ama sürgüt kaçamam ki. Yayımlanmaya başlanmış bir roman. Yusuf Ziya haklı olarak yine kızacak, darılacak. Gazeteler gelsin de öyle başlarım romana diye yine kendimi aldatıyordum. Hizmetçi geldi, Meral uyandı, saat 9. Gazeteler hala yok. Hizmetçiyi gazete almaya gönderdim. Gazeteler geldi, okudum. Meral kahvaltı edip gitti. Gazeteleri okudum sözde. 13 gazetede okumaya değer bir şey yok bana göre. Daktilom 2 gün önce bir insan başı üstünde 3 sesli üzünçü yazarken yarıda bozuldu. Piyesin gerisini elle yazdım. Elim hasta, yazamıyorum, çok zorlandım. Yeni bir daktilo makinesi almam gerekli ama param yok. Dün gece yatakta romanı nasıl yazacağım diye düşündüm. Birçok zorlukları yatakta düşünerek ya da düşüncelerimle yatınca uykuda çözümlüyorum. Makinenin kolu sayfanın yarısından öteye işlemediği için kağıdın yarısından sağ yana yazabilirim belki diye düşündüm gece. Böyle bir deneme yapmak için oturdum makinenin başına. Evet, kağıdın yarısına yazabiliyor. Ama romanı takıldığı yerden bir türlü kurtaramıyorum. Sonunda kağıda aldığım notlarla o takılan yeri kurtarıp öteye geçtim. Ama başarılı bir kurtarma olmadı. Dün gece yatınca sürekli sıkıntılarımı, bunalımlarımı anladığı için "Neyin var?" dedi. "Yazmak istediğin bir şey mi var?" Bir gece önce 3 sesli üzüncü bitirince yazacağım bir kadın için düet üstünde saat 2.30'a kadar çalışmıştım. Ama bu oyunu yazmam zor olacak. Yeni bir çatışma çıkacak aramızda diye ödüm patlıyor. Bir yazar meğer ne kadar da hürriyetsizmiş, yani benim gibi bir yazar. Kaç yandan, kaç kişice kısıtlanmış yazarlığı. Meral'e bir kadın için düeti yazacağımı söyledim ve konusunu anlattım. O da yazdığı ve bana okutmadığı oyunda aynı giyimli birbirine benzer 2 kadın kullanıyormuş. Akbaba'nın romanını yazdım 5 sayfa. Acele tıraş oldum. Kahvaltı ve öğle yemeği yiyememiştim. Ama Akbaba'ya romanı yetiştirmek gerekli. Ben Akbaba'da dizilecek roman yok sanıyordum. Saat 12'de Genar'da Sermet Çağan'la randevum var. Aşağı kattan Orhan Ergüderler'den, Aziz Nesin Fener yolundaki evinin alt kat komşusu, Meral'e telefon ettim ki iskeleye gelip romanı alsın. Meral yoktu. Akbaba'ya Kadri'ye telefon ettim. Varmış roman, akşam gelip alacaktı. Saat 12.30 vapuruyla İstanbul'a gittim. Genar'da 13.30'da vardım. Muhtar Kocataş'la konuştuk. %10 verecekler. Galiba gecede 50-100 lira arası tutuyor. Muhallebiciye gidip acele bir şeyler yiyip tiyatroya geldim. Meral'e 3. kez telefon ettim, buldum. Oyunlar üzerine Sermet Çağan ve Ege Ernart'la konuştuk. Galiba iyi bir şeyler başaracaklar. İyi çocuklar. Oradan çıktım. Yolda Tuncer Necmioğlu'nu gördüm. Onunla Uli Uraz'a gittim. Romanyalı yazar Alexandru Morida'nın Altın Yumurtlayan Horozu'nun son temsiliymiş. Telefon edip Meral'den saat 6'da oyunu görmek için izin aldım. Çok çok korkuyorum bir yeni huzursuzluk çıkmasından. 6'ya kadar orada oturup konuştuk. Galip Arcan geldi, zavallı adam. Yazdığı bir piyesi getirmiş. Başlarından nasıl savacaklarını düşünüyorlar. Zihni küçümen görmemek için kaçtı, Ulvi kaçtı. Refik Halit'in yaşlı yazarı, yani istikbalini anlatan hikayesine benziyor. Bu konuda bir piyes yazmak istiyorum. Ulvi Galip Arcan'ı savdı. Orhan Kemal geldi. Çeviri Yayın Evi ile ayda 1.500 liraya bütün yazıları zımba deliği yüzünden tam okunamıyor için anlaşmış. Şimdiye kadar 1500 almış ama gerisi yok. Ankara'ya gidecek. Ben de benim kitabın çeviri yayın evinde basılması işiyle ilgilenmesini rica ettim. Piyes başladı. Birinci perde iyi. İkinci perde de iyi. Niçin Meral beğenmemiş? Çünkü onun gerçeklik anlayışı şöyle. Hayatta böyle şey var mı, olur mu? Benim gerçekçiliğimi de bu yüzden beğenmiyor. Haldun Taner geldi ve Muhsin Ertuğrul'un Zeytinburnu Tiyatrosu için Oktay Rifat'ın Çil Horoz afişlerini kendisinin astığını, Ayla Algan'ın cezası yüzünden belediyecilerle nasıl çatıştığını anlattı. Nevzat Hatko da piyesteymiş. Avni Dilligil'in yine oynayacağı Kırmızı Fenerler üstünde konuştuk. Birlikte çıktık. Ben restorana gittim. Ateş'in İtalyan lisesinden arkadaşı olduğunu söyleyen Mete bir göz geldi. Şimdi bir İtalyan şirketinde tercümanmış. Ateş'i sordu. Hala lise sonda olduğunu öğrenince dudağını ısırdı. Genara gelirken Mine ile Sina'yı gördüm. Sina Kabaağaç, Halikarnas balıkçısı Şakir Kabaağaç'ın oğlu. Selahattin Hilavlar'a gidiyorlarmış. Tiyatro önünde durduk, Meral'i bekliyoruz. Oysa Meral aşağıda tiyatrodaymış. Geldi. İndik tiyatroya. Jean Genet'in hizmetçilerini seyrettik. Birinci bölümün sonunda Meral'in acele, sanki ben yokmuşum gibi çıkması. Son zamanlarda bu halleri gittikçe arttı. Çünkü beni kazanmak diye bir kaygısı yok artık. Sürekli yumuşaklığım, baş eğmem yüzünden beni dönülmez biçimde kazanılmış saymanın rahatlığı içinde. Piyesi sevmedim ama önemsiz değil. 10.50 vapuruna yetiştik. Yine somurttuk. Birbirimize ilgisiz oturuyoruz vapurda. Boyuna ben onunla ilgileniyorum, ona eğiliyorum. Her zaman olduğu gibi onu yumuşatmak için. Bugün evden çıkmadan Moskova Yazarlar Birliği Sekreteri Çogunov'un telgrafı gelmişti. Simonov, Kerimov, Sovyet Türkolog Radifiş ve Fiş için vize kolaylığına yardım istiyorlar. Herifler beni de kendileri gibi sözü geçer yazar zannediyorlar. Bu telgraf için ne yapacağımı bilmiyorum. Evde bir el dama oynadık, berabere kaldık, yattık, zor uyuyabildim. 8 Aralık 1965. Dün gece Meral'e yatakta çok yorgun ve uykusuz olduğumu, sabah beni uyandırmamalarını rica etmiştim. Çocuklarla birlikte çıkarsa Akbaba'nın dün verilemeyen romanını yetiştirebilirdi. Her zamanki gibi zorlukla kalktı. Bu sabah belimdeki ağrılar ilk defa yok. Uyuyup dinleneceğim de kalkıp işlere girişeceğim diye umarken dışarıdan yine her sabahki bağırmalar ve ağlamalar. Ahmet ağlıyor, kalktım. Yorgunluktan giyinemedim. Ahmet'e mukavvadan ev yapılacakmış. Yaptım, susturdum. Kımıldayamıyorum. Donla çöktüm. Çocuklar gitti. Öptüm onları. Ahmet'in de iplikle dişini çektim. Gittiler. Gazeteler geldi. Meral kahvaltı edip gazete okudu. Gitti. Giderken öpüştük. Bu karı kocanın törensel bağlılığıdır. Yine arkadaşım Ako'yla yalnız kaldım. Ako, esas adı Ako olan adı bembeyaz bir kedi. Ako iyi arkadaş ama Fındık'ın Aziz Nesin'in 6-7 Eylül olaylarına kadar evinde beslediği köpek yerini dolduramıyor. Gazeteleri okudum, Genar'ın program dergisini aldım, okudum. Ako'yu doyurdum, çay içtim, kahvaltı ettim. Bu notları yazdım. Günce yazmak beni rahatlatıyor. Her zaman yazabilsem. Ama benim öyle bir özgürlüğüm de yok. Öğleyin köfte patates yedim. Ako'yu yine doyurdum, bahçeye bıraktım, çalışacağım. Tarihsiz. Aciz insan olanaksız şeye kolayca inanır. Kendisi iş başaracak halde olmadığından tasarının, akılda olmayanın, şüphenin kendi hesabına harekete geçeceğini temsil eder. Michel. Bir insanda ne kadar çok insan var. Bu değişken mahlukun kesin bir tasvirini çizmek ne büyük haksızlık olur. Rembrandt, kendinin zannederim 30 portresini yapmıştır. Hepsi kendine benzer, hepsi başka başkadır. Michel. Yaşamak güzel şey. Zaman doğrunun intikamını alıyor. Ben onun için sabırlıyım. Kötüleri kötülükleri oranında zamanın cezalandırmalarını görerek mutlanmak istiyorum. Ne mutlu o kişiye ki zaman onun da intikamını almış olur. Aziz Nesin. Mutlu olup mutluluk peşinde koştuğum zamanlar hiç başarılı eserler yaratamadım. Bence mutluluk yaratıcı hayatın bir görünüşüdür. Gerçek kumarbaz kaybetmeyi göze alamadığı şey için kumar oynar. Orson Welles. İncil'den. Kendisi için ancak kendisi sancılanır. Kendisi için de canı yas tutar. Eyüp. İncil'den. İlk doğan insan sen misin? Yahut senin başlangıcın dağlardan önce mi? Temanlı Elifas. İncil'den. Yataklarınızda kendi yüreğinizle sözleşip susun. Her ulus layık olduğu hükümetlerle yönetilir. Aciz içerisinde bocalayan bir ülkenin elbette ki aciz ve otoriteden yoksun hükümetleri olacaktır. Montesquieu. Ben de gizli olanları dünyaya armağan etmeden bu dünyadan ayrılmak istemiyorum. Ludwig van Beethoven intihardan vazgeçince söylemiştir. Kimi iyi, kimi orta, çoğu da kötü şiirlerimin. Elden ne gelir Avitus? Başka türlü yazılmıyor kitap dediğin. Martialis. 12 Aralık 1965 Pazar saat 18:20. Şimdi 12 Aralık 1965 Pazar saat 18:20. Bu yazıyı okuyorum. Ne tuhaf bir duygu var bende. Peyami öleli epey oldu. Peyami Safa'nın Hürriyet gazetesinde çıkan muharrir ve aktör başlıklı yazısının aşağıdaki bölümünün yanına yazılmıştır. Bugüne kadar tiyatro için ilk gençlik denemelerinden ve mektep temsili endişeleriyle yazılmış bir piyesten başka hiçbir şey yazamadım. Fakat sahneye karşı sevgimi ilk sıcaklığı ile içimde saklıyor ve çeyrek asırdan beri avare zamanlarımda muhayyilemi sık sık çizip bozduğum piyes taslakları ile dolduruyorum. Belki bu oyun muhayyilemin sahnesini aşmadan beni mezara kadar takip edecek, bilmiyorum. 20 Şubat 1966. İnsan sarhoş olur da kimi zaman öyle bir duyguya kapılır ki, ah şimdi hemen duygularımı, düşüncelerimi yazsam, kağıda geçirsem ne güzel şeyler ortaya çıkardı, belki de şaheser diye içinden geçirir. Birçokları gibi ben de bu türlü duygulara kapıldım. Ne var ki bu duygular bende tasarı olarak kalmadı, gerçekleştirdim. Sarhoşluğumun o türlü duygu çizgisindeyken hemen kağıdı kalemi alıp masaya oturdum. Birkaç kez denedim bunu. Yazdıklarımı ertesi gün okudum. Rezalet. Sanat akıl işi. İnsana sarhoşken, sarhoşluğun o bir anında şaheserler yazarmışım gibi gelirse de bir bok yazılmıyor. Uykuda da rüyada da yarı uyur, yarı uyanıkken de böyle olur bazı. Aklımıza gelen konuların çekiciliğine kapılırız. Ah bir uyanıp da yazabilsek, ah çabucak yataktan kalkabilsek, kendimizi toparlayabilsek de yazabilsek, bir şaheser ortaya çıkardı, böyle sanırız. Ertesi gün uyanınca da dün gece rüyada, uykuda ya da yarı uyurken kafamıza takılmış olan o güzelim konuyu unutmuşuzdur. Yine yana yakıla üzülürüz kendi kendimize. İnsanın yılları yazarlıkla geçiyorsa ister istemez bu yolda her türlü denemeyi yapıyor. Ben rüyada, uykuda ya da yarı uykuluyken beni saran, bana çok çekici ve bir daha bulunamazmış gibi gelen o konuları kağıda geçirdim. Pek çok kere böyle durumlarda kendimi zorlayarak hemen yataktan kalkıp bütün ayrıntılarıyla kafamda geçenleri, o konuları, tasarıları yazdım. Ertesi güne okudum bunları. Sarhoşken olduğu gibi değildi bunlar. Yani saçma sapan şeyler değildi. Ama yarı uykuluyken bana geldiği kadar güzel şeyler de değildi. İçlerinde güzel olanları da çıkıyordu ama bunlar daha önceleri günlerce, haftalarca, aylarca, hatta yıllarca düşündüğüm, beni uğraştıran konulardı. Yatarken düşünerek uyuduğum, uyurken çözümlediğim sorunlar ve konular başka şey. Ama yine de o yarı uyur halde bana gelen güzellikleri yoktu. Pek çoğu ise sönük, önemsiz şeylerdi. Oysa bana o yarı uykuda ne güzel gelmişlerdi. Dün gece sabaha karşı gördüğüm renkli rüyada bu anlattığım olayın bilincine vardım. Bir kır kıraç yerdeyim. Bayırdan iniyorum. Bir denize geliyorum. O denizin mavi yeşil rengi, dalgaları. İşte rüya bu kadarcık. O ne güzel mavi yeşil dalgalardı. Renk, görünü beni büyülemişti. Uyandım. Karım da uyandı. Çok çok güzel bir rüya gördüm dedim. Karım, ne gördün diye sorunca anlatamadım. Çünkü anlatacak bir şey yoktu ortada. Yarı uykudaydım. Sonra anlatırım dedim. O renkleri unutamıyorum. 26 Şubat 1966. Biz o İhsan'la aynı sınıftaydık. Süleymaniye Camii'nin arkasındaki sonradan İstanbul 7. İlkokulu olan Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi'nde 3. sınıftaydık. Ya 1925 ya da 26 yılıydı. Aynı sınıftaydık ama sıkı arkadaşlığımız yoktu. Onu ne severdim ne de sevmezdim. Yakından tanımazdım bile. Ben dershanede ikinci sırada otururdum. O arkada bir sırada otururdu. Uzun boyluydu. Her adımını attıkça bir sağa bir sola sallanarak yürürdü. İyice giyimli, pembe yüzlü, temiz bir çocuktu. Üzerimde hiçbir iz bırakmamıştı. Onunla bir ders yılı 8 ay aynı sınıfta belki de hiç konuşmadan, oynamadan okuduk. Onu hiç görmedim sonraları, hiç düşünmedim, hiç ansımadım. Ondan hiçbir anım olmamıştı. Hiçbir çağrımda onu aklıma getirmedim. Başka hiçbir arkadaşımla konuşurken onun sözünü kesmedik. Ama nasıl oldu da hiç anlayamıyorum. Aradan 40 yıl geçtikten sonra dün gece onu rüyamda gördüm. Bu nasıl korkunç, şaşılası bir bilinçaltı oyunudur. O rüyayı gördükten sonra uyandım. Yatağımda saatlerce insan zihninin bu şaşırtıcı çalışmasını düşündüm. Bu rüya bana pek olağanüstü geldi. Rüyamda Beyazıt alanında uzun boyuyla her adımda başını bir sağa bir sola sallayarak İhsan gidiyordu. Onun adının İhsan olduğunu birden rüyamda ansımıştım. Rüya olmasaydı da bu, o zamanki sınıf arkadaşlarımdan biri bu çocuğu bana uzun uzun anlatsaydı ne o çocuğu ne de adını anımsayabilirdim. Bilinçaltının neresine nasıl gizlenmiş bir anı ki bu? Bende hiçbir iz bırakmadığını sandığım, adını unuttuğum o çocuk, aradan 40 yıl geçtikten sonra birden rüyama girdi. Aslında rüya önemli değildi. Çocuk Beyazıt alanında üniversiteye doğru yürüyor, ben arkasından İhsan diye sesleniyordum. Birden uyandım. 40 yıl önceki işsiz, anısız çocuğu nasıl olup da rüyamda ansayabildiğime şaştım. Başkalarına hiç önemsiz gelebilecek olan olay da buydu. Ama beni çok düşündürdü. Saatlerce bu bilinçaltı oyunu üstüne düşündüm. 2 Mart 1966. Ne zor bir durumum var. Joyce'u oku, Faulkner'ı oku. Sonra sabahın 3.30'unda Tek Delik romanının tefrikasını yaz. Tefrika bitince yalnız kendi beğeneceğin piyeslere başla. Of! Tarihsiz. İnsan doğa sevgisini yaşlandıkça anlayabiliyor. Ben suyun tadını 40 yaşımdan sonra anlamaya başladım. Küçük yaşlarımdayken büyükler su, limonata, şerbet gibi şeylerin yudum yudum içilmesini salık verirlerdi. Birden içmek sağlığa zararlı. Ama bundan başka tadını almak Tanrı'nın verdiği nimete saygıydı. Peygamberin bir tas suyu 3 kez de içtiğini söylerlerdi. İlk gençlik dönemimde beni salt insanlar ilgilendiriyordu ve yalnız insanların yüzleri daha çok. Kişiliğimin oluşma dönemleriydi, sert, köşeli. Bu insanlar doğadan sıyrılmış, soyutlanmıştı. İnsanı doğanın içindeki yerinde değil, doğadan ayrı görüyordum. Çok sonraları insanı mekana oturtabildim. Mekan içinde olabileceğini anladım. Renkli görmek doğayı, tadına varmak. Büyük ressamlarda da böyle oluyor. Örneğin Rubens'te. Kuleli'deyken okul dergisine yazdığım yazı dizisi portrelerdi. Böyle gelmiş, böyle gitmezin 3. cilde olan Yokuş Yukarı'ya bakınız. 6 Mart 1966. Saat 01:40. Nasıl oldu bilemiyorum. Birdenbire aklıma sanatçının yarattığı kahramanlar ve kahraman yaratması geldi. Başka zamanlar hiç üzerinde durmadan, önemsemeden geçtiğimiz bir sorundur bu. Oysa aslında ne kadar müthiş bir şey. Bir sanatçı, bir yazar, bir insan yaratıyor ki, gerçek yaşamda böyle bir insan yokken kelimelerle ortaya çıkmış olan o insan etli, canlı, kanlı olarak yaşıyor. Bana birdenbire müthiş bir şey olarak geldi bu. Faust'u, Hamlet'i, Don Kişot'u düşündüm. Müthiş, müthiş. Nasıl yaşıyor? Olmayan, yani fizik olarak olmayan bu insanlar. Sonra kendi yarattıklarımı düşündüm. Kaç tane? Bugüne kadar topu topu 3 tane. Zübük, Mateh, Met. Öbürleri çok silik, çok gölge, varla yok gibi. Üstelik benim yarattığım kişiler çok sınırlı, dar bir dünyada yaşıyorlar. Zübük'ün, Mateh'in, Met'in yaşadığını kaç insan biliyor? Böyle olunca onlar yaşamıyorlar demektir. Öyleyse başka düşünceler aldı beni. Sanatçıyı yaşayacak insanlar yaratmak zorundadır. Bunları yaratır ve yaşatabilirse sanatçı büyük sanatçı olur. Büyük sanatçı olmanın yollarından, koşullarından biri de kelimelerden ama etli, canlı, kanlı, yaşayan ve hiç ölmeyen insanlar, kahramanlar yaratmak. Bütün büyük edebiyatçılar, romancı ve oyun yazarları başka türlü değil böyle yapmışlar. Ama hikayede olmuyor bu. Hikayede yaratılanlar soluksuz oluyor. Ne de olsa. Bizde yaşayan Ömer Seyfettin'in Efruz Bey'i var. Ama aslında Efruz Bey bir roman kişisi. Ömer Seyfettin roman yazmamış. 38 yaşında ölmeseydi belki romana da giderdi. Ve belki Efruz Bey'i roman kişisi yapardı. Sanatçı kendisinin yaşaması için ölümsüz bir kahraman yaratmak zorunda. Bence benim Mateh'te Met, belki biraz Zübük buna layık. Tarez kısa anlatı içinde, yoksa o da yaşamalıdır, layıktır. Edebiyattaki kişinin canlı kalabilmesi, yaşaması için koşullardan biri de bütün ayrıntılarıyla çizilmesidir. Tıpkı gerçekteki insanın olduğu gibi. Gerçekte yaşayan insanın neresi, hangi ayrıntısı ihmal edilmiştir? Hiç. Şimdi daha iyi anlıyorum ne yapmam gerektiğini. Bütün ayrıntılarıyla bir insan yaratıp yaşatmak, kendi olan, başkalarına benzemeyen ya da benzediği başkalarının monotipi olmayan insan. Belki Paşazade Ferit'in bile bu düşünceyle yeniden yazıp yaşayacak bir kişi yapabilirim. Bunu unutmamak gerekli. Sınırları aşan, zamanı aşan, bitimsiz yaşayan bir insan yaratmak. Raskolnikov, Goryo Baba, Kırmızı Siyah'taki o oğlan adını unutsan bile kendisini unutmuyorsun. Kral Lear, Otello, Nora, Faust, Don Kişot. Bazı büyük yazarların bu türlü yarattıkları kişileri hatırlamıyorum. Gorki, Sartre, Zola, Şoholov. Onun kahramanı dediklerim gibi değil. 15 Aralık 1966. Aziz Nesin güncesine Aralık ayında geri dönerek bu iki tümceyi yazmış. O büyük yazarları onların uydurarak yarattığı bu yapaysal kişiler yaşatıyor. Nitekim Cervantes'i yaşatan Don Kişot'tur. 6 Mart 1966 saat 2:30. Durmadan gürül gürül konular aklıma geliyor. Ben de boyuna not ediyorum. Çok verimli bir yazarım aslında. Olanağım olsa ne çok eser vereceğim. Ben bu notlar üzerinde nasıl vakit bulup da çalışacağım? Hiç durmadan 100 yıl çalışsam yalnız bugüne kadarki notlarımı bitiremem. Yazık, hepsi kalacak. Son zamanlarda verimsiz oluşum, istemediğim, içimden gelmeyen konular ve alanlarda çalışmak zorunda kalışımdan. Gazete fıkrası yazmak istemiyorum işte ama yazmak zorundayım. Ah ne olurdu şu oyunlarımdan para kazanabilseydim, tiyatrolar oyunlarımı oynasalardı da hiç durmadan oyunlar yazsaydım. Bu olanak açılsaydı bana öyle sanıyorum ki yılda 10-15 oyun yazabilirdim. Üstüme akan, gürül gürül akan konuların altında boğulacağım. 15 Mart 1966 Salı, saat 12:10. Ölüm, sana meydan okuyorum, bütün korkaklar gibi. Bu kabadayılığım, kafa tutuşum korkumdan, yalnız sana karşı yüreksizliğimdendir. Atılmam üstüne. Bunun böyle olduğunu bilmektir hüner. Bir yer var ki o yere gelen orada en ödlek, en yürekli olur, çaresizlik. Biliyorum çare yok elinden, ölüm. Korkmuyorum artık, gel ulan. 11. ayrımın sonu, sayfa 130.